Ayrım 20.
Suçlu ve suçsuz grupların Aysen kişilik envanteri ortalamaları. Yıldız dipnot. Bu testten elde edilen İngiltere ortalamaları şöyledir. P 6.5, E 13.46, N 12.9 ve L 6.6. Toplam deney grubu 214. Psikotizm ölçeği P 4.93, dışa dönüklük ölçeği E 11.84, nörotizm ölçeği N 11.27, yalan ölçeği L 15.16. Toplam kontrol grubu 150. Psikotizm ölçeği P 5.69, dışa dönüklük ölçeği E 13.11, nörotizm ölçeği N 11.26, yalan ölçeği L 13.91. Deney grubunu oluşturan suçlu alt grupları ele alındığında şu sonuçlar elde edilmiştir. 1. Psikotizm ölçeği sonuçları. Testin psikotizm ölçeğinde en yüksek ortalamanın 5.24 ile mala ilişkin suçlu grubunda olduğu, bunu 5 ortalama puanla şahsa ilişkin suçluların, 4.57 ortalama puanla da cinsel suçluların izlediği görülür. Bu 3 ortalama arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 2. Dışa dönüklük ölçeği sonuçları. Dışa dönüklük ölçeği ele alındığında, mala ilişkin suçlu grubun yine en yüksek ortalamaya sahip olduğu 12.24, onları 12.16 ortalamayla cinsel suçluların, 11.14 ortalamayla da şahsa ilişkin suçluların izledikleri dikkatimizi çeker. 3. Nörotizm ölçeği sonuçları. Nörotizm ölçeğinde bu kez de mala ilişkin suçlu grubunun ortalamasının yüksek olduğu 11.74, bu grubu 11.46 ortalamayla şahsa ilişkin suçlularla, 10.62 ortalamayla cinsel suçlu grubunun izlediklerini görürüz. Bu ortalamalar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 4. Yalan ölçeği sonuçları. Yalan ölçeğinde en yüksek ortalama cinsel suçlularda bulunmuştur. 16.28. Bunu 15.67 ortalamayla şahsa ilişkin suçlular, 13.53 ortalamayla da mala ilişkin suçlu grubu izlemektedir. Sonuç olarak mala ilişkin suçlu grubunun testin yalan ölçeği dışındaki diğer bütün ölçeklerinde öteki suçlu gruplara oranla daha yüksek ortalamalara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Öte yandan suçlu ve suçsuz deneklerin soru grupları arasındaki ilişkilerine baktığımızda, İki gruptan elde edilen verilerin hemen hemen eş değerde olduğunu gördük. Her iki grupta da psikotizm ve nörotizm ölçekleri arasında olumlu yönde, psikotizm ve nörotizm ile yalan ölçekleri arasında olumsuz yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Nörotizm ile psikotizm arasındaki yüksek düzeydeki ilişki ile suçluların kişilik yapılarındaki NP birleşiminin ağırlığı açıkça görülmektedir. Büyük bir olasılıkla diğer bazı çevresel etkenlerin de katılmasıyla bu faktör söz konusu kişileri suçluluğa yöneltebilmektedir. Deney ve kontrol gruplarında ayrıca nörotizm dışa dönüklülük, ölçekleri arasında aynı anlamlılık düzeyinde ilişkiler bulunmuştur. Aysenk ve Cornell kişilik testleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, gerek deney gerekse kontrol gruplarında Aysenk'in dışa dönüklük ölçeğiyle hiçbir Cornell soru grubu arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmazken, her iki grupta da bütün Cornell soru gruplarıyla Aysenk'in nörotizm ölçeği arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu da bize her iki testin nörotizm ölçmesi bakımından tutarlılığını göstermektedir. Yine her iki grupta bütün Cornell soru gruplarıyla Aysenk yalan ölçeği arasında olumsuz yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Deney grubunda Aysenk psikotizm ölçeğiyle Cornell indeksin depresyon, sinirlilik ve endişe hali, hipokondri ve asteni ve psikopatik ağrar soru grupları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Cornell Index sonuçları incelendiğinde yukarıda sözü geçen son 3 item grubunda suçluların suçsuzlara oranla anlamlı bir farklılık gösterdiği belirtilmişti. Burada da aynı soru gruplarıyla psikotizm ölçeği arasında belirgin bir ilişkinin varlığı Cornell sonuçlarını doğrular niteliktedir. Kontrol grubunda da bir soru grubu dışında tüm Cornell soru gruplarıyla Isenk psikotizm ölçeği arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Isenk kişilik envanterini uygulamak suretiyle kişilik özellikleri açısından Polonyalı suçlularla normaller arasındaki farklılıkları araştıran Sanocki, araştırma sonucunda suçluların suçsuzlara oranla anlamlı bir şekilde dışa dönük olduğunu bulurken, nörotik açısından iki grup arasında anlamlı bir farka rastlamamıştır. Sanocki'nin elde ettiği bu sonuç, nörotizm ölçeği açısından bulgularımızı doğrulamaktadır. Bartholomew, Fitch, Little ve Blacker, ceza kurumlarından alınmış deneklere test uyguladıklarında, normal nüfusa oranla kurumlardaki suçluların daha yüksek nörotiklik, ancak eş değerde dışa dönüklük puanlarına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Hokachi ve Forrest, Approve School'da, İslah Eğitim Kurumu, yaptıkları incelemede suçlu grubun kontrol grubuna oranla anlamlı derecede nörotik, ancak yine anlamlı derecede içe dönük, introvert olduğunu buldular. Aynı uzmanlar başka bir çalışmalarında iki grup arasında gerek nörotizm gerekse dışa dönüklük açısından anlamlı bir farka rastlamadılar. Milman araştırmasında suçlu grubun normallere göre anlamlı derecede daha nörotik ve daha içe dönük olduğunu bulmakla dışa dönüklük ölçeği açısından elde ettiğimiz bulguları doğrulamaktadır. Berry, yaptığı karşılaştırmalı çalışmasında suçlu grubunun daha içe dönük, daha nörotik olduğunu ve yalana daha eğilimli olduğunu saptadı. Araştırıcının gerek dışa dönüklük, gerekse yalan ölçeklerinden elde ettiği sonuçlar bulgularımızı doğrulamaktadır. Martin ve Clark, çalışmalarında suçlu grubun kontrol grubuna oranla ne dışa dönüklük, ne de sinirlilik açısından bir farklılaşma göstermediklerini belirttiler. Suçlu gruplar arasındaki farklılaşmayı ele alan Sanocki araştırmasında, suçlu gruplardan mala ilişkin suçluların daha çok dışa dönük yapıya sahip olduğu sonucunu çıkarmakla bulgularımızı doğrulamaktadır. İngiltere'de yapılan Brostel tipoloji çalışmasında, suçlu gruplara uygulanan Isenk kişilik envanteri sonucu, cinsel suçlu grubun diğer suçlu gruplara oranla dışa dönüklük ve nörotiklik ölçeklerinde farklılık göstermemesine karşın, yalan ölçeğinde bulgularımızı doğrulayan sonuçlar elde edilmiş, cinsel grubun diğer suçlu gruplardan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Bu araştırmalarda Isenk kuramından çıkan tahminin tersine genç suçluların seçilmiş kontrol gruplarına oranla anlamlı bir derecede daha içe dönük oldukları ileri sürülmektedir. Bu sonuçta bulgularımızı doğrular niteliktedir. Nörotiklik ele alındığında çoğu araştırmaların normal nüfusa göre suçluların daha nörotik olduklarını ortaya koydukları görülür. Ancak bulgular itirazlara açıktır. Şöyle ki, nörotik cevaplar cezai alıkonmaya bağlı olabilir ya da seçme sorunu nedeniyle kurumlardaki suçlular tüm suçluları temsil etmeyebilir. Cornell Index'ten elde ettiğimiz bulgular, suçlu kişilik yapısında uyum kusuru, sinirlilik ve endişe hali, hipokondri ve asteni ile psikopatik ağraz belirtilerinin egemen olduğunu ortaya koymakla, suçluların suçsuzlara oranla kişilik özellikleri açısından farklılık gösterdiklerini belirlemektedir. Isenk testinin nörotizm ve psikotizm ölçekleriyle Cornell Index itemları arasında saptanan yüksek ilişki, Cornell Index'ten elde edilen sonuçları vurgular nitelikte olup, kanımızca amacımız doğrultusunda çok önemli bir bulgudur. Eysenck testi tek olarak ele alındığında, psikotizm ve nörotizm puanları yönünden suçlu-suçsuz farklılaşmasının elde edilmeyişi, büyük bir olasılıkla bu testin diğer kişilik testine oranla toplumumuza daha az uyduğunu göstermektedir. Henüz standartizasyonu yapılmamış olan testler bu açıdan ele alındığında Eysenck kişilik envanterindeki sorulara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Sonuç olarak suçlu çocuklarda farklı kişilik özellikleriyle bazı davranış bozukluklarına rastlandığı söylenebilir. Ancak bu özelliklerin suçluluğu oluşturan yegane neden grubu olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Kişilik kusurlarının yanı sıra bu kusurlarını giderecek düzeyde zekadan da yoksun olan çocukların elverişsiz yakın çevre koşulları içinde suç işleme olasılıkları kuvvetlenmektedir. 6. Bölüm. Ekonomik, toplumsal ve kültürel etkenler. Suçlulukta sosyoekonomik koşulların rolü. Bireyin suça yönelmesinden toplum ne ölçüde sorumludur? Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalar, çocuğu suça yönelten etkenler arasında sosyoekonomik ve yakın çevre koşullarının rolünü ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Öyle ki, suçlu kişilik yapısına temel oluşturan kalıtsal ve biyolojik etkenler bile ancak elverişli bir toplumsal ortamda etkinlik kazanabilmektedir. Kriminoloji alanındaki çalışmalar arasında suçluluğun nedeni olarak sosyoekonomik ve kültürel etkenlere öncelik tanıyan görüşlerin günümüzde giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. Toplumsal yaşamın çok yönlülüğü ve toplumsal kurumlar arasındaki etkileşim dolayısıyla suça neden olarak farklı toplumsal etkenlerin öne çıkarıldığı bilinmektedir. Kimi araştırıcılar ekonomik koşullara öncelik verirken, kimileri de demografik olarak üzerinde durmuşlardır. Sosyoekonomik varsayımlardan hareket eden araştırmacılar, sanayileşme, kentleşme gibi hızlı değişim süreçlerinin ekonomik bunalımlar, işsizlik, göçler ve savaşlar gibi toplumsal sarsıntı dönemlerinin suçluluğun artışına yol açtığını da ileri sürmektedirler. Yoksulluk ve suç. Suçluluğun açıklanmasında ekonomik etkenler büyük yer tutar. Suçluluğu bireysel yapıda aramayan ve en eski belgelere sahip kuram olarak suçluluğun nedenini ekonomik etkenlerde arayan yaklaşım dikkati çeker. Yoksul kentlerin koşullarına ilişkin çok sayıda malzemeyi içeren J. Booth'un araştırması bu konuda en dikkate değer olan incelemelerden biridir. Burt, suçlu çocukların %56 gibi büyük bir bölümünün genel nüfusun %30.7'sini oluşturan yoksul ve çok yoksul sınıflardan geldiğini söylemiştir. Kriminoloji ve Ekonomik Koşullar adlı yapıtında A. Bonger, suçluluğun nedenlerinin tartışmasını yapmış ve ekonomik koşulların suçluluğa olan etkisini araştırmıştır. Bonger'a göre suç, İnsanın hırçınlığının belirtisidir. Çağdaş dönemlerde gerçekleşen büyük sanayileşme atılımları insanın hırçınlığını körüklemiştir. Çünkü sanayileşme olgusu sürekli bir savaşım olarak rekabeti ortaya çıkarmıştır. Alıcılarla satıcılar, satıcıların kendi aralarında çalışanlarla sermaye sahipleri arasında rekabet vardır. Bu sistem çocukların çalıştırılmasını, kadının evden uzaklaşarak iş yaşamına sürüklenmesini getirmekte ve doğurduğu büyük eşitsizlikler nedeniyle sınıflar arasında kıskançlık, kin, nefret duygularını körüklemektedir. Yoksulluk, suç üzerinde dolaylı ve doğrudan etkili olmaktadır. Bu ekonomik sistem bazen büyük bunalımlara neden olmakta ve bunun sonucunda en büyük suç nedenlerinden biri olan işsizlik ortaya çıkmaktadır. Ekonomik koşullar ailenin parçalanmasına ve ahlaki değerlerini yitirmesine de neden olmaktadır. Bonger, bu etkenlerin değişik türden suçlar üzerinde etkili olduğunu, fakat özellikle küçük suçlarda daha etkili olduğunu söyler. Bonger'a göre insanın hırçın, suça yöneltici özelliğine yanıt veren bu sistem, suçu en iyi açıklayan sistemdir. West, 1973'te yaptığı araştırmasının sonucuna dayanarak suçluların %13.6'sının ekonomik düzeyi üstün olan gruptan gelmesine karşılık %33.3'ünün ekonomik düzeyi düşük gruptan geldiğini belirlemiştir. Glucklarsa 2000 suçludan 4'te 3'ünün ekonomik koşullarının çok düşük olduğunu saptamıştır. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Anketi sonuçlarına göre 1000 suçludan %39'unun aile bütçesinin kötü, %50'sinin orta durumda olduğu saptanmıştır. Toplam suçluların %33'ünü rençberlik yapanlar oluşturmaktadır. Yurdumuzun İzmir, Ankara, Elazığ kentlerindeki islah ve cezaevlerinde yaptığımız araştırmada 214 hükümlü çocuğumuzun %69'unun ailelerinin aylık gelirlerinin de asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu anımsatmak isteriz. Birleşik Amerika'da da ekonomik koşullarla suçluluk arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır. Veriler, ekonomik koşullarla suç arasında yakın bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Bununla birlikte, düşük ekonomik düzeyin çocuğu suça yönelten tek neden olmasa da, suça elverişli ortamı dolaylı ya da doğrudan nedenleri hazırladığı bilinmektedir. Küçük, sağlıksız konut koşulları, kalabalık ev halkı, cehalet, düşük sosyal statü gibi etkenler suça elverişli koşulları oluşturmaktadır. Nüfus hareketleri, iç göçler. Bazı araştırmacılar nüfusun bölgesel dağılımı, iç göçler, kentleşme gibi nüfus hareketleriyle suçluluk ve suç türleri arasında ilişki üzerinde durmuşlardır. Demografik etkenlerin ekonomik ve kültürel sorunlarla iç içe bulunması, suç olgusunu ortaya çıkarmakta ve suçluluğun artışına neden olmaktadır. Sanayileşme ve gelişme sürecini diğer Batı Avrupa ülkelerine göre gecikmeyle yaşayan İtalya'da sosyolojik etkenler üzerinde duran çok sayıda kriminolojik araştırma yapılmıştır. Faustini, Renato Breda ile birlikte yaptığı araştırmasında son yıllarda erkekler tarafından işlenen suç türlerinin değiştiğini, ağır suçlarda azalma, hafif suçlarda ise artma olduğunu saptamışlardır. Toplumun gelenek ve göreneklerine karşı direncin giderek arttığı büyük kentlerde küçük yaşlardaki kız ve erkek çocuklarda cinsel suç oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. Adli kayıtlara göre çocuklar tarafından yapılan soygunlar ve hırsızlıklarda, özellikle grup halinde yapılan soygunlarda belli bir artış olmaktadır. Faustini'nin istatistiksel açıklamasına göre, tarım ekonomisinin tek geçim kaynağı olduğu, topraktan alınan verimin düşük, işsizliğin egemen olduğu yerlerde, Güney ve Orta İtalya'nın dağlık bölgelerinde suçlar daha çok kan gütme nedeniyle işlenmekte, fakat sayıca az olmaktadır. Buna karşılık toplum düzenine karşı davranışlarda bulunan çocuklar, ekonomik değişim geçirmekte olan merkezlerde daha sık görülmektedir. Faustini, bu olayı çeşitli nedenler yanında kültürel değişme, hizmetlerin gelişmesi, sanayileşme gibi doğal ve geleneksel çevreyi değiştiren etkenlerle açıklamaktadır. Castellani'de Faustini gibi bir araştırmasında demografik etkenlere nüfusun bölgesel dağılımına, ekonomik ve kültürel duruma bağlı olarak Güney İtalya'nın çevresel koşullarının özel suç tiplerini doğurduğunu belirtir. Castellani, çocuğun kişilik oluşumuna olumsuz etkilerde bulunan Güney'in tipik yaşam özellikleri üzerinde durur. Bunlar işsizlik, yoksulluk, düşük öğrenim düzeyi ve özellikle sosyal ve kültürel eksikliktir. Bunlar toplumsal uyumsuzluğun çeşitli şekillerini doğuran, birlikte yaşamanın katı kurallarını bireye baskı yoluyla kabul ettiren etkenlerdir. Bertolini'ye göre değişik gelenek ve kültüre sahip bölgeler arasındaki güçler toplumsal uyumsuzluğun başlıca nedenidir. Yazar, istatistik incelemelerine dayanarak özellikle güneyden göç edenlerin uyum bozukluklarını suç sayılabilecek davranışlarla belli etmeye eğilimleri vardır demektedir. Sonuç olarak Bertolini şöyle der: çocuklardaki uyumsuzluk oranıyla göç arasındaki ilişki, göç edenlerin kişilik yapısına bağlı değildir. Bu bireylerin toplumsallaşmaya, entelektüel bakımdan hazırlıklı olmayan kişiliklerine yapılan etkilerden doğmaktadır. Suçluluk ve göç ilişkisi üzerinde araştırma yapmış olan Garavaglia ve Ponti ise göç olayını değişik bir açıdan görmektedirler. Bu iki uzmana göre sanayileşme ve kentleşme olayları gibi göç de aslında suçluluğu azaltacak ortamı hazırlayan bir olaydır. Çünkü göç edenlerin ekonomik durumları sanayileşme ve kentleşmede olduğu gibi iyiye doğru değişmekte, suçluluğa iten etkenlerin başında gelen maddi nedenleri azaltmaktadır. Çocuğun topluma karşı tutumunda göçlerin etkisini daha geniş bir şekilde Francini ve Introna birlikte yaptıkları Çocuk Suçluluğu adlı çalışmalarında ele almakta ve alışılmış bir çevreden yepyeni ve değişik bir çevreye uyum gösterebilmenin çok güç olduğunu, bu güçlüğün çoğu çocukları yanlış yollara saptırdığını söylemektedirler. Çoğu zaman anne ve baba yeni çevreye uyamadıklarından çocuklarının da uyum göstermelerini güçleştirecek durumlar yaratmaktadırlar. Francini ve Introna'ya göre bu oluşum sosyo-kültürel temele dayandıktan başka aynı zamanda kent yaşamının gereklerine ve genç çocuğun çok az ya da hiç mesleki hazırlığı olmamasına da bağlıdır. Araştırmalar genellikle göstermiştir ki çocuğun çoğu zaman dışarıdan göç edenlere karşı kentlilerin ön yargıları yüzünden de soyutlanması, yeni bir sosyoekonomik ve kültürel sisteme uyum gösterememesi, az ya da çok ağırlıkta suçlar işlemeye yönelmesini kolaylaştırmaktadır. Bandini'nin de bu alandaki çalışmaları ilginçtir. Bandini, Cenova'da Buon Pastore çocuk ıslah evinde kontrol altına alınmış 62 kız çocuk üzerinde araştırma yapmıştır. Yaşları 15-17 arasında bulunan bu genç kızların 31'i o yörede doğmuş ve o yörede oturan deneklerdir. 31'i de başka başka bölgelerde doğmuş olup göçlerle gelmiş olanlardır. Bandini, iç göçlerin davranışlarda yaptığı değişiklikleri, cinsiyet, yaş, sapan davranışlara neden olan etkenler, aile ve aile dışı çevrenin etkisi, öğrenim durumu ve zeka düzeyi yönünden incelemiştir. Bu incelemeden aldığı sonuçlara dayanarak da suçlu çocuğun davranışıyla çevre değişikliğinin etkileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için şu tezi ileri sürmektedir: çocuklar uyumsuzluk yüzünden değil, yaşları nedeniyle yeni çevrenin etkilerine daha açık olduklarından bu çevreye uymak için suça yönelmektedirler. Yani çocuklardaki suçluluk olayı toplum düzenine karşı koyma değil, tersine topluma uymaya çalışmaktır. Başka bir araştırıcı Ditilio, göç olgusu suçu yaratan bir olay değildir. Fakat suçluda göçten önce de var olan genetik etkenlerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir olaydır der. İtalya'da suçluluğun en yüksek düzeylere vardığı yerlerdeki ortak özellikleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz: kozmopolit merkezlerde yerleşme, soyutlanma ve sürekli yoksulluk. Büyük yerleşim merkezlerindeki uyumsuzluk oranının yüksek olmasının nedenlerini sadece geri kalmış ekonomiye ve yetersiz gelişme olanaklarına bağlamak doğru değildir. Her şeyden önce bu bölgelerde oluşa gelmiş örf ve adetlere sadık, kapalı ve geleneksel kurumlarla belirlenmiş özel bir toplumsal yaşam biçiminde dikkate almak gerekir. Bu koşullarda Faustini'ye göre çocuk suçluluğu çoğunlukla bir başkaldırma ve çevreye karşı çıkma girişimi olarak belirir. Soyutlanma durumu, özellikle geri kalmış yöreler ve genellikle güneyde toplumun diğer birimlerinden kopmuş ve ayrılmış kesimlerinde görülür. Dış çevreyle ilişkilerden hemen hemen tümüyle yoksun toplulukta, aşiret gibi özel kurallarla belirlenmiş bir toplumsal yaşam biçimi görülür. Bu çerçeve içinde çocuk suçluluğu, ulusal ortamla yeterince kaynaşamamış olan bölgesel geri kalmışlığı temsil eden bir olgudur.